Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, Yusuf Kaplan hocamızla beraber Medeniyet Yolculuğu programına hoş geldiniz efendim. Hocam, bugün taze bir başlangıç yapıyoruz. Her zaman güzel şeylere başlangıç yapılmıyor. Evet. Hayatta her şey var. Tabii olanda hayır mı var, şer mi bilemeyiz. Olanda hayır vardır diyoruz biz ama tedbir anlamında da almamızda gereken hususlar olabilir. Bugün Sağlık Bakanlığı bu koronavirüs vakasının Türkiye'de tespit edildiğini resmi olarak ilan etti. Ve buna ilişkin bir gündem oluştu. Dünyada epeydir var. Biz tabii demin sizin güzel bir ifadeniz oldu. Virüs bahane deyip virüs gündemiyle bir program yapalım istedik. Virüsün daha teferruat boyutunu işte medyacılar veyahut tıp adamları konuşsunlar. Ama bizim buradaki konuşma muradımız acizane benim tespit edebildiğim bir bu algı bu virüsle oluşturulmak istenen virüs oluşturulmuş bir virüstür değildir gibi komplo teorilerine girmeksizin. Bir vaka var ortada ama bu vakanın algı dünyasına serdedilişiyle ilişkin ve bu algı üzerinden oluşturulmaya çalışılan yeni bir düzen mi var acaba? Yeni bir sosyal ilişki biçimi mi var? Yeni bir tüketim yönetim biçimi mi var? Ve bunu belki konuşmak lazım. Bir de müsaadenizle benim kafamdaki bir konu. Bu virüse karşı geliştirilen tepki, sosyal tepki acaba insanların dünyevileşmesiyle doğru olantılı bir şekilde bir cinnet boyutuna doğru mu gidiyor? Evet. Yani biz Çernobil patlamasını yaşamış bir kuşağız, değil mi hocam?
Evet.
Daha büyük şeyleri de yaşamış bir kuşağız. Ama o günlerdeki toplum refleksine bakıyorum. Kimse gidip marketlere saldırmadı. Kimse de böyle eyvah öleceğim mi falan paniği olmadı. Yani daha böyle sanki teenni ile, daha mütevekkil bir eda ile karşılayan bir toplum iken bugün acaba biraz daha dünyevileşmiş batılı toplumlar gibi eyvah vücut bütünlüğümüze, bu dünya hayatımıza bir zarar mı gelecek algısıyla mı karşılıyoruz? Boş mu konuşuyorum düşünüyorum.
Yok, yok,
bunları bir tartışalım diye
önce
düşündüm
güzel,
hocam.
Çok güzel bir açış oldu.
Estağfurullah, buyurunuz.
Şimdi ilk önce bu virüs zaten bizim damarlarımızda dolaşıyor. Hayatımıza girmiş durumda. Yani virüsün yani ne diyelim? Sosyolojik olarak, kültürel olarak, zihni olarak, felsefi olarak zaten zihnimizi esir aldığını bilelim. Yani nasıl bir virüs var? Mesela tek bir dünya var. Tek bir işte küreselleşmiş bir dünya. Küreselleşmenin bir şekilde sınırları ortadan kaldırdığı bir dünya. Yani insan hakları, demokrasi, özgürlükleri falan. Virüs bu.
Yani globallik virüsü.
Şöyle buradan söylemek istediğim şey şu. Yani insan hakları, demokrasi, içi boş söylemler bunlar. Eylemlere bakıyorsunuz. Adamların yaptıkları eylemlere bakıyorsunuz. Ortada demokrasiden, insan haklarından, özgürlüklerden eser yok. Tam anlamıyla dünyayı cehenneme çevirmiştir. Yani buradaki virüs batılıların işte özgürlüklerden, hukuktan, haktan yana olduklarına dair bir ezber. Böyle bir şey yok. Türkiye'de en fazla yaygın bu.
Yani, maalesef. Üçüncü dünyada.
Özellikle Türkiye'de yaygın.
Hmm.
Yani batıda işte mesela Afrika'da, Asya'da falan böyle bir algılama biçimi yok. Yani batılılardan batıcılar bile nefret eder ya. Batıcılar. Türkiye'nin dışındaki ülkelerde çünkü sömürgecilik tecrübesini yaşadıkları için.
Hmm.
Yani sömürgecileri...
Batıcılardan nefret ediliyor.
Nefret ederler. Yani batıcılar batılılardan nefret eder.
Hmm.
Tamam mı? Yani niye batıcıdır? Çünkü sınıfsal bir şeydir o.
Tabii. O toplumda oluşturulan krem tabakadır o mecburen.
Tabii. Yani oraya dikilmiş, yerleştirilmiş böyle bir şey var. İnsanlar kendi konumlarını düşünüyorlar. İşte rahatlarını falan düşünüyorlar. Konforlarını falan düşünüyorlar.
Seçkinciliklerini kaybetmemeyi tabii düşünüyorlar.
Tabii. Şimdi yani konformist bir hayat. Virüs mesela. Konformist bir hayat. Yani bu konfor bozulduğu zaman
en ufak bir bozulma bütün hayat algısını yıkıyor değil mi?
Darmadağın ediyor. Yani biz bunu yaşıyoruz. Yani. Mesela 20 yıllık, 18-19 yıllık AK Parti iktidarında Türkiye'deki İslami kesimler bu konforu sonuna kadar yaşadılar.
Zirvesine çıktılar.
Çıktılar ve bunun zararlarını nasıl telafi ederiz onu konuşuyoruz şimdi.
Yani bunun zararını algılayabiliyorsak iyi bir noktadayız hala demek.
Tabii tabii. Yani burada herhangi bir şekilde siyasi gönderme falan yapmak istemiyorum.
Sosyolojik bir vaka bu hocam.
Ya tabii yani biz yani şu yani Türkiye'deki oluşumları son işte 7-8 aydır geliştirilen oluşumları Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun psikolojisi üzerinden, daha egoistçe yaklaşımlar üzerinden okumak mümkün. Yani Tayyip Erdoğan'ın gitmesi Türkiye'nin bütünlüğünün yitirilmesi demek. Dolayısıyla Türkiye'nin parçalanmanın ışığına sürüklenmesi demek. Türkiye güçlü bir lider çıkarmış yarım asırda. Dolayısıyla bunu
bertaraf etmek istiyorlar.
Yani tabii ki. Yani önlerinde duruyor yani şey.
Hocam burada bir parantez müsaadenizle virüse girmeden önce bunu açtınız diye söylüyorum. Ben hep kafamı şu meşgul ediyor. Yani gene cehaletime verin. Bu sorunun bir cevabını bilen varsa da onu versin, dinleyelim. Şimdi Türkiye'de ne hikmetse çok partili hayata geçildiğinden bugüne, yani 1946 teorik olarak, 1950 real olarak, 49-50 real olarak geçildiğinden sürece ne hikmetse hep %25'lik 30'luk kesimin temsil edildiği sol partiler bölünmemiş, %75'lik 80'lik kesimi oluşturan sağ siyasi blok bölünmüş.
Evet.
Şimdi de öyle oluyor. Niye acaba bu? Bunu bir ne diyebiliriz buna? Yani bunu sebebini ben 3-5 tahmin ediyorum da sizden bir dinleyelim.
Çok tabii anlaşılabilir nedenleri var. Ya araya virüs giriyor. Ya araya virüs giriyor. Yani parçalıyor yani şey.
Parçalıyor.
Yani omurga, bir omurga var orada. Yani bir şekilde.
Çünkü yani omurga bir ve taim olursa tabii, diğer tarafa hak tanımayacak hiçbir zaman. %70 yani 80 veya. Evet.
Yani öyle bir algı var. Virüs bu. Öbür tarafa niye hak tanımasın?
Değil yok mi? Yok, şu anlamda. Yönetim anlamında, yani iktidara gelip siyaset
İktidara
anlamında.
İktidara gelebilmesi mümkün olmayacak.
O anlamda olmadı diyor. Zaten. O anlamda olmadı. Evet.
Olmadı zaten.
Ama koalisyonlar oluşturuldu hocam.
Koalisyonlarla falan oldu.
Tabii.
Yani bir Ecevit dönemi var. Başka da yok yani.
Yok. Doğru.
İki dönem var hatta Ecevit'in.
Evet. İkisi de koalisyonlarla.
İkisi de
transferlerle falan filan.
Falan. Yani dolayısıyla ben aslında buradan şöyle, yani birincisi bu şehirlerin boşaltılması.
Virüs tedbiri anlamında.
Tabii. Yani karantina.
Karantina uygulaması.
Karantina bunu. Meselesi. Sokakların boşaltılması, hayaletlere dönüştürülmesi, hayalet şehirlere dönüştürülmesi. Temasın, yakın temasın bir şekilde yasaklanması. Yani bütün mesela İtalya'da görüyoruz. Yani ilginç. Yani İtalya örneği çok çarpıcı bir örnek. Yani İtalya Avrupa'nın iki defa kurulduğu yer. Avrupa uygarlığının, Batı uygarlığının iki defa kurulduğu yer. Ve yıkıldığı yer aynı zamanda.
Tabii.
Yani hem ikisinde de Roma var tabii. Bir Roma İmparatorluğu, iki Hristiyan Roma falan.
Şimdi yani Rönesans reform da İtalya kökenli aslında.
Tabii yani onu da dahil edebiliriz. Belki üç yani.
Belki üç şeyin, anlamda doğru.
Doğru.
Zihinsel anlamda üçü de katarsanız.
Ön modernliğin hazırlandığı işte şehir doğru. Devletleri falan üç diyebiliriz. Eyvallah. Şimdi tarih çok güçlü. Tarihi miras güçlü olduğu için şehirler boşaltıldığı andan itibaren nasıl tarihin hortladığını görüyorsunuz. Yani adeta tarihin yani bir şekilde o hortlak bir şekilde karşıda olmayan bir tarih olduğunu, o çok önemli bir şey var burada.
Hmm.
Yani sonuçta hayaletlere dönüşmesi, şehirlerin insanların şehirleri terk ederek şehirlerin hayaletlere dönüşmesi aslında o oluşturulan kültürü, şehri, dünyayı bir şekilde birazcık perdeyi araladığınızda nasıl hortlak bir dünya olduğunu, nasıl ürpertici bir aslında hortlağın hüküm sürdüğünü görüyorsunuz.
Suni bir dünya olduğunu
tabii
demek
ki, kesinlikle. Yani dolayısıyla tarihin bir şekilde hayatta karşılığı yoksa o dünyanın, hayatta yani zoraki olarak o tarihi yapılar, binalar, şunlar bunlar falan ayakta tutulmaya çalışılıyorsa turistik zaten, o yüzden.
Venedik.
Onu görüyorsun.
Dekor yani.
Tabii. Turistik. Yani bütün diğer şehirler de öyle. Yani Roma başta olmak üzere işte Bolonya'sıdır, Padova'sıdır,
Milano.
Bilmem Milano'su falan, hepsi o tarihin yaşadığı için, bir şekilde tarihi korudukları için, yaşadığı için değil de hiçbir şekilde tarihle alakaları yok. Yaşadıkları hayatın tarihle, tarihte ortaya konan şeyle alakaları yok.
Yunan
bizim
öyle
değil. Bak bizim öyle değil.
Bizim öyle değil.
Bak çok önemli bir şey. Bir şekilde bizim tarihimiz aşınmasına rağmen, tarih algımız yerle bir olmasına rağmen bizim Süleymaniye'yle bir ilişkimiz var hala.
Evet.
Tarih yarımada bizim ruhumuzu temsil ediyor hala. Her evet. Şeye rağmen. Yani bu toplum sekülerleştirilmesine rağmen, bu toplum işte konformistleştirilmesine rağmen, yani bizim bir şekilde o ruhla ilişkimiz hala canlı, diri ve yeniden dirilecek. Yeniden dirilteceğiz inşallah. Tamam mı? Bundan korkuyorlar zaten. Korktukları şey bu. Yani o yüzden virüs falan sökmez bize. Yani bu virüsler falan geçicidir falan. O yüzden şunu söylüyorum. Mesela İlginç bir şey. Yani Tayyip Bey bunu gösterdi. Selamlaşma biçimi. Bak çok önemli bir şey bu.
Derviş selamına
dönüyorlar. İnanılmaz bir selamlaşma biçimi. Yani bütün dünyada yaygınlaşacak bu. Evet. Yani bu ne? Kalp abi.
Kalbe işareti.
Yani kalbini açıyorsun sen. Ya bu inanılmaz bir şey. Zaten selam verdikten sonra, yani tokalaştıktan sonra biz elimizi gene kalbimize götürüyoruz.
Amin.
Veya elimizi kalbimize götürüyoruz, ondan sonra selamlaşıyoruz. Yani kalple fiziki temas arasında bir ilişki var.
Evet.
Tamam mı? Enteresan bir şey. Yani fiziki temas olmasa bile sonuçta kalbi temas var yani. Bu manyak bir şey ya. Kalpten kalbe yürür insanlar.
Amin.
Değil mi? Yani bu aslında bizim dünyanın geleceğini gösteren şeydir. Virüsün nasıl yenebileceğimizi gösteriyor bu.
Yani virüs dünya insanlığın diyorsunuz boynundan çeke çeke tabii, bir yere getiriyor aslında.
Tabii. Sonuçta kalbe kilitleyecek bizi. Tamam, eve kapatacaklar. Ya. İnsanları eve kapatacaklar.
Enfüsüne döndürmeye dönecek, başka çaresi olmayacak.
Yani orada insanlar arasındaki temasla insanları güdebileceklerini düşünüyorlar. Bakın yani aslında bu yapılan şey müdahale, insanların çok rahat bir şekilde işte Foucault Muko falan bu mesele üzerinde acayip kafa yordular. Yani kontrol toplumu, denetleme toplumu bilmem ne falan gibi şeyler. Bunlar biraz da gözetleme toplumu falan hikayesi. Felsefi olarak bu konu üzerinde panoptikon meselesi üzerinde kafa yoruldu. Yani toplumların çok rahat bir şekilde kontrol edilmesi, güdülmesi.
Yönlendirilmesi.
Ve bu insana acayip bir hakaret, bakın dikkat edin. İnsanları acayip bir şekilde zaten elektronik olarak her şeyimizi kontrol ediyorlar.
Tabii.
Yani şu an bütün insanlığı çok rahat bir şekilde kontrol edebilecek durumdalar. Yani virüs bu zaten. Asıl virüs bu. Yani asıl tehlikeli olan virüs bu. Bu virüs bunu açık etti. Yani aslında insanları, dünyayı nasıl kontrol ettiklerini, nasıl acayip bir şekilde insan hayatına müdahale ettiklerini, tepeden insanı yani özgürlükmüş yani. Hiç alakası yok. Özgürlüklerin nasıl bir anda iptal edildiğini görüyorsunuz.
Tabii.
Yani aslında bunların kurdukları dünyada özgürlük son derece sahte, son derece ayartıcı, insanları kontrol etmeye, gütmeye, ayartmaya, ayartarak kontrol etmeye dönük bir özgürlük.
Çünkü hakikat değeri yok.
Tabii işte onu söyledi. Yani modernitenin getireceği yer burasıydı. Hayata değmiyor, hakikate değmiyor çünkü. Hayata değmeyen şey hakikate ulaştırmaz. Yani hayata değmediğiniz sürece hakikate ulaşamazsınız. Yani hakikatin kaynağı hayattır. Ne olursa olsun sonuçta hayatın kaynağı fıtrattır yani. Sonuçta hayata ulaştığınız sürece, hayata değdiğiniz ölçüde tabiatı koruyorsunuz demektir. Tabiatı koruduğunuz ölçüde tabiatınızı koruyorsunuz demektir. Tabiatınızı koruyabilmeniz sizin fıtratınızı koruduğunuz anlamına gelir. Fıtratınızı koruduğunuz ölçüde tabiatı korursunuz. Tabiata, yani yapay bir tabiat icat ediyorlar. Dikkat edin.
Tabii.
Son derece yapay bir tabiat. Banliyöler falan. Hayatın akışı, akışkanlığı dolayısıyla insandan insana, kalpten kalbe, hayattan hayata giden yolculuklar iptal edildi.
İptal edildi. Tabii. Hepsi gösterge haline geldi.
Tabii.
Daha sonra görüntü haline geldi.
Tabii.
Hocam şöyle bir şey var. Şimdi bu son geldiğimiz nokta, yani yapay tabiat, doğa, hayvan sevgisinden ben buna katıyorum yapaylığını.
Eyvallah.
İle müsaadenizle şu yapay turistik kavramını ben bir birleştirmek istiyorum. O da şu. Şimdi bir batı tipi turist var hocam. Yani bu Türk de olabilir. Yani o kafadaysa gideyim göreyim. Yani neymiş, adam bir şey yapıyor, ben de gideyim göreyim. Bir de şimdi işte Üsküdar'a gidin. Eyüp Sultan'a gidin. Süleymaniye'ye gidin. Orada da Türk turist var. Hı. Anadolu'dan işte geçen hafta sonra bir vesileyle Bursa'daydım. Otobüslerle geliyor insanlar. O hacı teyzeler, hacı anneler, yaşlı dedeler otobüslerle geliyor. Bursa'dan, Kursa'ya, Konya'dan, Kayseri'den, Elazığ'dan Osman Gazi Hazretleri'ni ziyarete. Oradan çıkıyor Üftadi Hazretleri. Oradan çıkıyor Ömür Sultan Hazretleri. İstanbul'da Eyüp Sultan. Ya bu ziyaretlerle bizim batılı tip bir turistin herif bilmem kaç yüz sene önce bir heykel yapmış gideyim göreyim ziyarete arasında çok büyük fark yok mu?
Tabii. Yani şöyle biz zaten ona şöyle bir ayrım yaparak dikkat çekiyoruz. Hatta biz madem yeri geldi hatırlatayım. Umran dergisi var. Yani
evet,
onun ben 3 sene falan yayın yönetmenliğini yaptım. 2000'lerin başında. Orada çok özel sayılar hazırladık. Fikir dergisiydi. Bayağı ses getirdi. Turist bakışı diye bir özel sayı hazırladık. Turist bakışı. Turizmle seyahat arasındaki farkları inceledik. Ama oradaki turist bakışı kendini merkeze alıyor. Dolayısıyla kişinin gittiği yerde işte tarihi bir mekan veya başka bir mekan, başka bir dünya, başka bir dünyada kendini keşfetme imkanlarını iptal ediyor. Tam emperyalist bir bakış o. Yani orada egoizmin, tüketimin, dolayısıyla saldırganlığın, agresivitenin, nasıl şiddetin, tam anlamıyla bir şiddet uyguluyor. Yani kültürel şiddet o. Yani kendi kültürünü gidip oraya taşıyor. Kendi kültürünü taşıyor. Yani kendini yani tabiatı keşfederek, kültürü keşfederek, başka kültürleri keşfederek, normalde seyahat gittiği yerde
bir şey kazanmaktır.
Kesinlikle. Seyahat ediyor zaten. Seyyah. Tamam. Seyyah. Geziyor yani. Yani o gezinti aslında kişiye yeni nefesler, yeni soluklar, tabii, yeni dünyalar kazandırır.
Veya ibret. Kendini keşfediyor. Yani Kur'ani ifadeyle yeryüzünde gezip zaten dolaşmaz tabii mısınız bu?
Yani o yorumlama ibret, ibretin, ibarenin dolayısıyla tabirin falan yorum olduğunu düşünürsek.
Tabii.
Tamam mı?
Tabii.
Yani dolayısıyla enteresan bir şey o. Yani siz ibret alıyorsunuz. Yani dolayısıyla yeni bir yorum getiriyorsunuz. Yeni bir bakış açısı kazanıyorsunuz. Kendinizi kazanıyorsunuz. Kendinizi keşfediyor. Yani başkalarını keşfederek, başka dünyaları keşfederek, başka dünyalara açılarak, başka insanlara açılarak, başka kültürlere açılarak aslında kendinizi açılıyorsunuz. Bu enteresan bir şey. Yani ne kadar işte bu afakta yapılan yolculuk sonuçta sizi enfüse götürmüyorsa, o yolculuk değil. Ona yolculuk demiyoruz biz ona. Yani ona emperyalizm diyoruz.
Tabii.
Saldırı diyoruz.
Tüketim yani.
Tabii.
Tüketimin
kendinizi
bir türü.
Kendinizi tüketiyorsunuz, orayı tabii da tüketiyorsunuz.
Tüketimin bir türü.
Tabii. Yani bu çok enteresan bir şey. Turist bakışı insanın egosunun, arzularının, hazlarının kölesi olması demek.
Çok doğru.
Tamam mı? Yani dolayısıyla burada enteresan bir şekilde ilginç bir yere geldi. Tam anlamıyla insanı turistleştiriyor.
Evet.
Yani bu şey, yani kendi şehrine turist gözüyle bakacak şimdi. Yani ama dokunamıyor şehre, bak dikkat edin. Yani şehre dokunamıyor, bu ilginç bir şey kazandırabilir.
Şeyden bahsediyoruz, virüs tedbirlerinden.
Virüs tabii. Yani virüs de içeriye kapatarak insanı aslında dışarıyı, dışarının anlamları üzerinde belki bir mesafe oluşturarak daha fazla kafa yoracak insanlar. İlginç bir şekilde dış dünyayla, kendi dünyalarıyla, işte tarihleriyle, sonuçta dışarıda bir şey var, kamusal hayat var. Kamusal hayat, kültürel hayat, ekoloji var. Kültürel ekosistem var yani.
Habitus
kültürel ekosistem var,
yani
var, mimari ekosistem var değil mi?
Tabii.
Yani dolayısıyla
şehirler ona göre oluşmuş.
Tabii. Yani o şehrin bir şekilde ne anlamı ifade ettiğini, şehir en iyi öğretmen çünkü.
Tabii.
Yani adı üstünde en iyi öğretmen
Medine,
şehir.
Medine medeniyet yani.
Tabii,
şehir
Medine
değil mi?
Medeniyet yani. Yani Hazreti Peygamber aleyhisselam kendisini Medine diye tarif ettiğine göre,
tabii,
Medine-tül İlim diye tarif ettiğine göre bu çok önemli bir şey. Tabii. Aslında çok acayip
ben
bir şey.
Ben ilmin şehriyim. Kapısı tabii da Ali'dir. Ali
tabii.
Radıyallahu anh, buyurun,
kendisini şehir olarak tarif
şehir
ediyor.
Şehir olarak. İlim şehir. Tabii. İlim bir şehir, ben oyum diyor.
Yani bir peygambere şehir olarak tarif ediyor. Bu şu demek. Yani şehrin bir ahlakı olacak. Şehrin bir karakteri olacak. Şehrin bir ruhu olacak. Şehrin nebevi bir izi taşıması olacak. Gerekecek. Nebevi bir iz taşıması gerekecek. Ha Müslüman şehirler. Yani Farabi'nin şehirler tasnifi falan buralardan geliyorsun.
Tabii.
Yani biz böyle ezbere konuşuyoruz. Farabi, Merabi, laf atıyoruz. Yani Farabi Grek felsefesi ışığında değil. Grek felsefesini Farabi ışığında okuyun. O zaman görürsünüz.
Tabii.
Yani peygamberi soluk üzerinden okuma var orada. Yani etkilenme yok mu? Var. Tamam. Tabii. Yani Grek düşüncesinden etkilen çok büyük bir şey birikim var. Yani bir anda bütün bir Grek düşüncesiyle sadece Müslümanlar temasa geçiyor. İlk iki asırda, üç asırda ya.
Bir de hocam bir şey şu bu var tabii, yani Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd örneğinde.
Ya bunların hepsi de şey ama tasavvufla irtibatlı olan insanlar.
Tam. İşte oradaki tasavvuf irtibatının sahatine göre bazı şeyler belki
süper
şekilleniyor.
Süper, çok güzel.
Mesela İmam Gazali Hazretleri El-Minkuzmi'nin Dalal'de ben diyor Emevi Camii'ne kapanıp o diğer kültürlerden gelen ayrı kodlarını temizledim ve aydınlandım diyor.
Tabii.
Ha bu şu demek, temizlemeyeydi.
Evet.
Farabi gibi, İbn-i Rüşd gibi tamamen karanlıkta mı kalırdı? Hayır. Ama o fikir bütününde çapaklar olurdu.
Eyvallah.
İşte o çapakları görüp belki şey yapmamak lazım. Yani tabii zedelememek lazım fikri.
Yani burada asıl belki bu virüsle ilgili şunu... Yani
bunu deyip bir araya gidelim isterseniz.
Bu çok
hocam
önemli bir şey.
Buyurun.
Yani bir, insanları sokakları boşaltarak, insanları evlere kapatarak beşeri teması, insani teması ortadan kaldırmakla, İnsanları evlere hapsetmekle, sokakları boşaltmakla anında aslında sanal bir dünya icat ediyorlar. Yani o dünyanın bir anlamı yok diyorsun sonuçta. Sonuçta bu icat ettiğiniz dünyanın bir anlamı yok. Yani sonuçta bir anda anlamsızlaşıyor, bir anda boşlaşıyor. Hmm. Bir anda boşlaşıyor. Tamam mı? Yani demek ki burada kapitalizmin işleyiş biçimine ilişkinde berbat bir şey çıkıyor karşımıza. Bu bütün yapılan edilen dünyevi şeyler, adımlar, atılımlar gerçekleştirilen, bunların hiçbirinin bir anlamı yok. Yani sonuçta insana bir fayda... Tabii kof.
Kof.
Ve boş.
Boş. Boş hocam ve kof. Kafamda bir şey var. İsterseniz bunu aradan sonra.
Tabii olur.
Bir değerlendirelim müsaadeniz olursa. Kısa bir araya gidelim. Erkan Medeni'nin muhterem dinleyenleri. Medeniyet Yolculuğu programımız aradan sonra devam edecek.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Evet muhterem dinleyenlerimiz. Medeniyet Yolculuğu programımızın ikinci bölümündeyiz. Hocam bir şey sorayım. Böyle çok haz etmediğim bir ifade var benim. İşte malum ekonomistler de bunu daha iyi. İşte krizi fırsata dönüştürelim falan diye. Ama müsaadenizle burada şöyle bir şey kurgulasak. Şimdi bizim bu modernitenin oluşturduğu, işte bunun bu modernitenin üstüne kapitalist tüketim ve yönetim ve ekonomi biçimlerini de eklersek, bunun oluşturduğu bir insan tipi var. Hı. Bu insan tipi de içine uzak, içine dönmeyi düşünmeyen, devamlı sosyalleşsin, devamlı dışa açık olsun, eşittir devamlı tüketsin. Yani tüketmek illa mal almak değil, gezsin, tozsun, devamlı ekonomiye bir döngü sağlasın. Dolayısıyla ikincisi, ya ben boynuma benim hangi yular geçirildi, nereye gidiyorum diye de düşünmesin. Fıtratına özüyle ilişkilerini koparsın diye düşünmeyen, kendi kendine kalmayan, kendi kendine kalmaktan haz etmeyen, hep kötülenen, bu anlamdaki çıkarımlar bir insan tipi var. Yani bizim o eski münzevi hal, İnsanın kendi kendine oturup biraz enfüsüne yolculuk ettiği hal, kendi muhasebesini yaptığı o Müslüman kültürü, Osmanlı insan tipi hep tukaka edildi. Gez, toz, dolaş, at kendini sokağa, evler eşittir otel, hafta sonu geldi, hadi hiç olmadı bir AVM'ye gidelim, şu oldu buraya gidelim falan, böyle bir ruh halinden. Şimdi böyle bir tam tersi bir metazori diyelim buna, virüs soruyla bir hal oluşuyor. Bunu bir insan nasıl fırsata çevirmeli?
Şimdi şöyle, İlginç. Yani şu an ben o kavramları kullanmayayım. Zaten çok da fazla kullanmadım şimdiye kadar açıkçası. Şimdi şöyle, aslında bu kapitalizmin krizi. Yani şu an yaşadığımız şey kapitalizmin krizi. Dolayısıyla Batı uygarlığının krizi. Ekonomik örgütlenmesinin, yani Batı uygarlığının ekonomik örgütlenmesinin, dolayısıyla siyasi örgütlenmesinin nasıl çöktüğünü gösteriyor. Özellikle ekonomik modelin, kapitalizmle birlikte dünyaya dayatılan ekonomik modelin nasıl iflas ettiğini gösteren bir şey bu. Yani sonuçta tüketime dayalı, dolayısıyla tüketimden üretime dayalı bir ekonomiye geçtiler. Dolayısıyla abarttılar yani. Her şeyi abarttılar. Ekonomiyi kutsadılar. Bunun altını özellikle çiziyorum. Tarihte ekonomi hiç bu kadar kutsanmamıştı. Din dışı bir uygarlık bu. Din dışı. Dünyevi olan ekonomik, maddi olan maddi bir uygarlık. Dolayısıyla maddi olanın, dünyevi olanın kutsanması, insanın dolayısıyla aşağılanması, değerlerin aşağılanması. Dolayısıyla insanın, azmanlaşan insanın, aslında azmanlaşan insanın nasıl kendini canavara dönüştürebileceğini, dünyayı da cehenneme dönüştürebileceğini gösterdi bu. Tamam mı? Hmm. Yani bu çok önemli bir şey. Yani bu Müslüman bir insan tipi olamaz bu. Yani Çinli bir insan tipi de değil. Yani Hint bir insan tipi de değil. Yani Doğu'da, Doğu medeniyetlerinde, işte Latin Amerika medeniyetlerinde de böyle bir şey yok. Bu sadece din dışı, laik, pagan, Batı uygarlığına ait bir
yani
tecrübe.
Yani hikmet,
bu.
İrfan ve hikmet birlikteliğiyle oluşan bir medeniyetin ürünü.
Tabii zaten virüstü bu.
Virüs.
Yani bu uygarlık virüslü bir uygarlık. Virüs, sürekli virüs yiyor. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Richard Sennett diye bir adam var. Richard Sennett ilginç bir sosyal teorisyen. Yani mimari üzerinde epey kafa yordu. Batıdaki mimari üzerinde. Dolayısıyla sosyal yapılanma, zihnin yapısı falan üzerinde de aynı zamanda kafa yordu. Gözün Vicdanı diye bir kitabı var. Hmm. En son Taş ve Ten diye bir kitabı daha var. Çok güzel kitaplar aslında bunlar. Yani ilgilenen dinleyicilere de buradan önermiş olalım.
Richard
Sennett. Çok önemli bir adam. Orada özellikle gözün vicdanında şöyle bir şey söylüyor. Bu bütün hikayeyi açıklıyor aslında. İlginç bir şey. Yani tam da medeniyet yolculuğu programına gidecek şekilde bu virüsü konuşmuş oluyoruz.
Tabii.
Şimdi Batı uygarlığında bir kapatılma korkusunun yaşandığını söylüyor.
Hmm.
Kapatılma korkusu.
Çünkü suni.
Şöyle, bak çok enteresan bir şekilde açıklıyor. Diyor ki, Hristiyan döneminde, orta çağlarda, kilise çağları döneminde daha doğrusu, kapatılma korkusu, dışa kapatılma korkusu. Yani içine kapanıyor, sadece içine kapanıyor.
Dışa açılma korkusu.
Dışa açılma korkusu. Hı. Yani kapanma
anlamı. Bu da içe kapatılmaya oluşturuyor.
Tabii.
Tamam, orta çağda.
Tabii. Şeyde moderniteyle birlikte içe kapanma korkusu dışa kapanmaya, dolayısıyla bütününe dışa açılmaya.
Dışa açılmaya. Etki tepki gibi.
Yani kapatılma şeyi, fiilini özellikle kullanmak lazım burada.
Tamam.
Yani birinde içeri, Hristiyanlık döneminde kilise çağlarında içe kapatılıyor. İnsanlar dışarıdan korkuyor, dışarıya açılmaktan korkuyor. Modernitede dolayısıyla içe kapatılmaktan korkuyor, dışa açılıyor. Yani bütününü içeriği kapatıyor, içeriği iptal ediyor, iç dünyayı iptal ediyor, enfüsü iptal ediyor, afaka kapanıyor aslında. Afaka açılarak.
Aslında buradaki doğru ifade dışa açılma değil, dışa kapatılma.
Tabii. Yani kapatılma. Şimdi bu enteresan bir şey, bu ifrat tefrit yani.
Aynen öyle. Etki tepkinin oluşturduğu ifrat tefrit.
Yani ifrat, abartı, tefrit, ayartı. Yani yine de pür Türkçe kullanacak olursak, abartıyor şeyi. Yani insanın fıtri özelliklerini yok ediyor. Kilise çağlarında evlenmesini yasaklıyor. İlk önce papazların bilmem neyin falan filan. Dolayısıyla inanılmaz bir şekilde insanın iç dünyasını abartıyor. Dış dünyasını bütünüyle iptal ediyor. Böyle bir şey yok ki. Tamam mı? Şeyde de tam tersi oluyor. Moderniteyle birlikte insanın iç dünyasını, manevi dünyasını iptal ediyor. Tamam mı? Ruhi dünyasını iptal ediyor. Ruhani dünyasını iptal ediyor. Cismani olanı hapsediyor. Cismani olanı kölesi haline getiriyor. Yani şimdi şu an geldiğimiz nokta bu ifrat ve tefridin kaçınılmaz sonucu. İfrat ve tefridin başka bir boyutu. Yani fizik gerçekliği mutlaklaştırdılar. Yani modernite döneminde fizik gerçekliği mutlaklaştırdılar.
Epistemolojiyi kutsadılar.
Fizik gerçeklik bizi nereye getirdi? Sanal gerçekliğe getirdi. Yani fizik gerçekliği abarttılar. Bu dünyayı abarttılar. İnsan bu dünyadan, maddi dünyadan kaçıyor. Kaçmak istiyor. Aynı zamanda bu dünyadan kaçma isteğinin bir sonucu aslında bu. Tamam mı? Yani bu ilişki biçimlerinden kaçma biçiminin
tabii
berbat bir ilişki biçimi var. Yani insan vahşi bir yaratığa dönüşmüş. Ekonomi sadece saldırgan, sadece sömürgen, sadece sömürüye dolayısıyla faize dayalı bir ilişki biçimi, değil mi? Yani dünyada, dış dünyada insanın yaşadığı dış dünya tekin değil. Tamam mı? Yani acayip bir şekilde insan emniyette değil. Dünyada emniyette değil. Bizim dünyamız böyle değil ki. Yani benim kurduğum dünya, bakın yani bu 50 sene, 100 sene, 200 senelik falan süreci geçin. Yani 300 sene, 400 sene, 500 sene, 600 sene öncesine gidin ya. Göreceksiniz benim kurduğum dünya, dış dünya cennet ya. Yani tabii. cennet insanlar gelince bunu anlatıyor zaten. Avrupa'dan gelen bütün seyyahlar Osmanlı'daki hayatın ne kadar
huzurlu
cennet anlattığını. Ya. Tabii ya, aynen öyle. Yani farklı dinlerin, kültürlerin, medeniyetlerin insanların adeta tam anlamıyla cennette yaşadıklarını anlatıyorlar bunu. Yani lütfen okuyalım. Seyahatnameleri okuyalım ya. Batılıların seyahatnamelerini okuyalım ya. Ben işte Alexander Kingsley diye bir adamın şeyini vereyim. Doğu Hasreti diye bir kitap mesela. Yani Lady Montagu'nun Türkiye hatıralarını okuyun. Mektuplarını okuyun. Yani bir sürü şey var. Şu an isim aklımayın. Pierre Loti'nin şeylerini okusunlar. Tamam mı? Yani o dönemde André Gide'in mesela yazdıkları var.
Çok var hocam. Yani İnanılmaz bütün neredeyse yani buraya gelen sefirlerin
yazdıkları var. André Gide 100 sene önceki iki adam yani.
Hocam şunu düşünün. Yani düşünüyorum ben. Affedersiniz. Yani o zamanın toplumu, tabii hepsinin nüvesi İslam tabii ki bizde o. Yani bakın kendinden başlıyor. Hoş bak kendine zübde-i alemsin sen diye. Bir kere kendini sevmeyle, kendini tırnak içerisinde kutsi bir değer atfetmeyle başlıyor. İki, hemen akrabaya başlıyor. Sıla-i Rahim diyor, akraba diyor. Üç, komşu diyor. Bakın halka sevgiyle, ilgiyle, müspet etkiyle halka gittikçe genişliyor. Komşu diyor, mahalle diyor, ümmet diyor, millet diyor. Batıya bakın hocam. Bir, hı, ben sen günahkar bir yaratıksın diyor. Hı. Vaftiz olmazsan diyor, ateşliksin diyor.
Evet.
Komşu, yok öyle bir mefhum zaten.
Tabii.
Toplum, o da yok zaten. Hepsi virüslü yaratıklar.
Nasıl günahkar bir yaratım ya? Değil mi? Diyor. Öyle bir şey var ki. Yani ben tertemizim ya.
Tertemizim.
Tertemiz doğmuşum.
Halka halka büyütüyor.
Tabii.
Bütün yönel kendinden sonraki bütün halkalara da düşman oluşturuyor. Yok etmeye çalışıyor.
Yani aslında insanı dolayısıyla yaratıcıyı anlayamamaktan, tanıyamamaktan kaynaklı. Yani insan tanımında bir arıza var.
Aynen öyle.
Bu çok önemli bir şey. Yani bunu zaten kendileri söyledi. Peter Watson, Ideas from Fire to Freud diye bir kitabı var. Çok müthiş bir kitap. Ateşten Freud'a diye düşünce tarihi kitabı. Yani Batı düşüncesi tarihini anlatıyor.
Ateş Prometheus falan oradan mı alıyor?
Tabii. Greklerden alıyor.
Tabii. Mesela o Prometheus söylemi Yunan medeniyetinin ne kadar hastalıklı bir ruh haline sebep olduğunu gösteriyor.
O kadar ya.
Böyle bir manyaklık affedersiniz olabilir mi?
Çalıyor yani adam.
Gidiyor baba ateşi çalıyor da insanlara veriyor da zalim bir tanrı var da vay sen insanlara neye ateş geldiğinde çocuğunu ebediyete kadar işkence... Ya böyle bir bunu okuyan bir insan nasıl ruh hali sağlıklı bir insan olabilir yani?
Yani o aslında Hristiyanlıktaki ilk günah teorisi, asli günah teorisi ile Promete'nin ateşi çalması arasında bir ilişki var.
Tabii. Ya bunlar Adem Aleyhisselam'la Promete arasında haşa Cenab-ı Hakk'a Tanrı'ya karşı bir husumet oluşturma var orada. Yani. O insana düşmandır, insan da ona düşmandır husumeti oluşturma var.
Yani buradaki söylemek istediğim şey şu. Şimdi enteresan bir yere geldik. Haram helal ölçüsü. Yani dolayısıyla fıtrata geliyoruz. Haram helal ölçüsünün kaynağı fıtrattır bizde. Bu kadar. Yani kişi
tabii.
yaratılışını niçin yaratıldığını bildiği an haddini bildiği an yücelir. Haddini bildiği an sınır tanımaz hale gelir ya. Ya haddini bildiği an önünde acayip ufku acayip bir şekilde açılır. Önünde acayip kapılar açılır. Kanatlanır, kanat çırpar. Bu çok önemli bir şey. Yani o yüzden fena makamı, beka makamı, cem makamı diye boşuna biz bu tecrübeleri üretmemişiz değil mi? Yani acayip bir şey bu. İnsanı tanımıyor batılılar. Yani Peter Watson onu diyor. Yani uzaya ulaştık ama insana ulaşamadık diyor. Kitabın son bölümünde bunu söylüyor adam. Ateist bir adam. Bunu yazan adam ateist bir adam. Tamam mı? Kendisini açıkça söylüyor. Ama yani Batılıların ateistleri bizim gibi değil. Yani bizdekiler döküntü. Yani
Batı'nın ateisti Hristiyanları reddediyor. Bugün Hristiyanları reddedip ateist oluyor.
Yani bizdeki İslami kesimlerde, seküler kesimlerde bu kesimleri temsil eden insanlar maalesef sığ. Tamam mı? Yani sığlık bu ülkenin en önemli sorunu sığlık. Ezbere konuşuyoruz. Yani adam kurduğu cümle çok önemli bir cümle. Diyor ki final cümlesi ya bu. Yani uzaya ulaştık ama insana ulaşamadık diyor. İnsana ulaşamadığın sürece hiçbir yere ulaşamaz.
Tabii.
Tamam mı?
Tabii.
Yani insana ulaşamadığın sürece ulaştığın her şey seni alır kölesi yapar.
Şöyle bir cümle söyleyebilir miyim hocam? Tabii. Aynı şeyi belki destekleyecek müsaadenizle. İnsan algısı sahih olmayan her tür fikriyat eninde sonunda bir çamura saplanmaya muhtaçtır.
Bu kadar.
Buna komünizm din, kapitalizm din, liberalizm din. Yani bunu da şöyle söyleyelim yani sayın dinleyicilerimize. Biz bu fikir ideolojileri kötülüyoruz ama basite almıyoruz. Yani bunlar dolu. Bir altyapıları var ama o altyapı hani gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklemek gibi.
Evet.
Siz insan eşittir homo economicus derseniz. Bütün kaynaklar sınırlıdır. İnsanın ihtiyaçları sınırsızdır diye bir teoremle ortaya çıkarsanız
sapkınca bir tarif.
O evet. Bu sapkın tarifin üzerine kurduğunuz sistem de bugünkü hale gelir.
Evet.
Veyahut da kalkıp da komünizmde olduğu gibi insan eşittir sadece değeri emeğidir. Emeği olmayan insanın bir değeri yok. Yani insandan kaynaklı ontolojik bir değeri var. Emek ne? Tamam emek önemli bir şey ama o olmadan değeri yoktur
insan
derseniz.
İnsan nesneleştirmek o.
İnsan nesneleştirmek işte.
Tabii insan nesneleştiriyorsun.
Ve bir de utanmadan kalkıp diyorsunuz ki insanı nesneleştirmezseniz yabancılaşırsınız diyor. Sen de yabancılaşıyorsun esasında.
Tabii insan nesneleştirmezseniz insan meta yaparsın, nesneleştirirsiniz diyorsunuz.
Tam tersini söylüyorsun.
Tam bir tersine. Paradoks. Çok büyük paradoks bu.
Çok büyük paradoks. Hı. Bu fikriyatların her birinin saptığı nokta aslında dipte ilk düğme insanı tanımlayamamak. İnsan nedir?
Tabii insanın konumu.
Biz Halifetullah'tır diyoruz. Bitti. Bundan büyük söz var mı?
Tabii. Yani o yüzden yani pratik bir şey söylüyorum. Pratik bunun teorik temeller üzerinde dolayısıyla dinleyiciler de kafa yorabilir. Haram helal. Ya bu önemli bir şey. Haram helal. Yani haram helal ölçüleri bu virüsün bu ülkede görülmemesine ulaştı. Yani özellikle bu milletin her şeye rağmen bakın bütün yaşadığımız zaaflara rağmen İslam'la ilişkimizi sakatlandığı belki de en yoğun olarak sakatlandığı bir süreçten geçiyor olmamıza rağmen haram helal ölçülerine en fazla riayet eden bir toplum olmamızın getirdiği nokta bu. Tamam mı? Yani virüs buraya ulaşamadı abi. Neden? Çünkü yani bu kadar bizi perişan edecek bir noktaya getirmedi. Yani bir yiyecek içeceklerde biz haram helal ölçülerine riayet eden bir toplumuz.
Elhamdülillah.
Tamam. İki, yaşantımızda yani günlük hayatımızda tabii, pratikte tabii. Temizlik, evimiz temizdir. Yani içeri kavramı vardır, dışarı kavramı vardır. Yani içeriyle dışarıyı birbirinden ayırmak marifettir, tamam mı? Yani batıda böyle bir şey var.
Tabii.
İçeriyle dışarıyı birbirinden ayırmayacaksın. Yani adam hayvan gibi evine ayakkabılarıyla doluyor. Yani bütün hayvanları dolduruyor. Yani böyle bir şey var
bir
mı?
Hocam utanmadan bizdeki bazı aşağılık kompleksli tipler.
Tabii.
Bizdeki kendi bizim aşağılık kompleksli tiplerimiz ben şunu diyen duydum. Tabii canım adamın sokağı temiz. O yüzden ayakkabıyla eve giriyor diyen utanmaz aşağılık tipler var.
Ya başka bir şey söylüyorum bak. Çok basit. İki kavram üzerinden gidelim. Yani başka hiçbir şey gerek yok. Unutalım yani. Bir haya kavramı, bir de edep kavramı. Bak. Yani
ikisinde batıda karşılığı yok. Kelime olarak da yok, kavram
yok,
olarak.
Kavramda yok, pratikte yok. Yani sadece birinden bile gidersen haya kavramı. Haya kavramı varsa hayat vardır. Haya kavramı varsa insan kendi hayatını yaşıyordur. Yani insan kendi mahremini yaşıyordur. Kendi masumiyetini yaşıyordur. Masumiyet, mahrem olanın devam etmesi demek. Mahremiyetin dolayısıyla devam etmesi demek. Masumiyetin korunması demek ya. Bu çok önemli bir şey ya. Yani en masum olan en mahrem olandır değil mi? Yani kişiye özeldir o. Bu çok önemli bir şey. Nevi şahsına münhasır olma özelliğinin yitirilmemesidir. Yani kişinin ferdiyetinin yitirilmemesidir ya. Yani ferdiyet bakın yani birey ile ferdiyet arasındaki şey ilişki zıt ilişkidir. Yani birey egosunun kölesidir. Bütün dünyalar kapanır. Egosuna kapanır. Tamam mı? Bütün kapılar açıktır. Ferdiyetin.
Ferdiyetin
önünde. Tabii. Ferdiyetin önünde bütün kapılar açık.
Hocam fert Allah-u Teala'ya kadar direkt bir hat üstüne kurulu. Evet. Oraya kadar açık. Hocam bir şey var. Şu geldi aklıma sizin mahremiyeti için söylediğiniz. Bilmiyorum ne derece doğru bir yorum olur ama kalbime yani aklıma ve zihnime şu anda gelen bu. Hani der ya tefsirlerde yasak meyveden yenince avret yerleri gözüktü birbirlerine. O zaman ve hemen örtünmeye çalıştılar. Demek ki insanın cennette kalmasına sebep olan halden çıkmanın ilk tesiri mahremiyetin gidişi.
Eyvallah.
Ve o hale dönmenin ilk işareti de mahremiyeti korumaya çalışmak. Demek ki buradan bir ilişki kurulabilir.
Tabii yani o zaman şuraya geliyoruz. Kişi fıtratına yaklaştığı ölçüde kendine yakınlaşır. Dolayısıyla insani ilişkiler muhabbeti tesis eder. Emniyeti tesis eder. Yani fıtrata yaklaştığı ölçüde normalde yani bu yaklaşma, uzaklaşma kavramları, metaforları üzerinden biraz kelimelerle oynayarak bir cümle kuracağım. Bakın.
Buyurun.
Şimdi sınırlar ortadan kalktı. Küreselleşti. Yani virüs hızla yayıldı.
Aynen
mi?
Öyle.
Yani normalde yakınlaştıkça sınırlar ortadan kalktı. Yakınlaştık birbirimize. Uzak yakın oldu. Değil mi?
Uzak kalmadı hatta.
Uzak yakın oldu. Uzak kalmadı. Fakat gerçekte böyle mi? Gerçekte hikaye böyle değil. Yani en uzağa kadar gittikçe kendimizden uzaklaştık aslında.
Büyük
yani,
bir paradoks var.
Yakınlaştıkça burada. Uzaklaştık aslında. Doğru. Tamam mı? Yani alt alta üst üste oturuyoruz. İnsanlar bu kadar yakınlaştı ama dünya kadar uzak birbirinden.
Hocam 1000 tane, 2000 tane takipçisi, arkadaşı olan tipler var. Doğru düzgün konuştuğu 3 tane adam yok gerçek hayatta.
Öyle.
Sosyal
yani bu önemli bir şey. Yani dolayısıyla aslında ilginç olan şey bu şeyde haram helal ölçülerine riayet edildiği zaman yani temizlik mesela yani onu söylüyorduk. Yani bu temizlik bu toplum temiz bir toplum.
Amin. Hocam hemen bir veri vereyim. Tabii. Bugün okudum. Geçen de duymuştum. Dünyada affedersiniz tuvaletten çıktıktan sonra elini yıkama oranının en yüksek olduğu ülke Türkiye'ymiş.
Bitti ya.
%96 mı 97 mi neymiş? Hatta geçen bir yerde duydum. Yanlışsa ya kötü bir şey değil ama yanlışsa düzeltirsin. AFAD Başkanı bir tweet atmış. Böyle şey olur mu? Kimmiş o %3 demiş. Yani %3'ü bile ben kabul etmem diyor. Ne demek ya? Hakikaten ben de şöyle bir kendimi yokluyorum. Allah'a şükür belki de öyle iyi bir çevredeyiz. Ben 100 tanıdığımdan 3 tane yoktur yani tuvaletten tabii. Çıkınca elini yıkamayan.
Medeniyet bu işte.
Medeniyet bu.
Yani bana kalkıp da insan aşağılayan, hakikati aşağılayan, dolayısıyla İslam'ı aşağılayan işte kanla, terörle falan özdeşleştirmeye çalışan, Öyle bir şey yok ki. Benim tarihimde böyle bir şey yok. Yani farklı dinlerin, kültürlerin, medeniyetlerin bir arada yaşamasını sağlamış mıyım ben bunu? Medine'de yapmışım, Kudüs'te yapmışım, İstanbul'da yapmışım, Kahire'de yapmışım, Şam'da yapmışım, her yerde yapmışım bunu.
Tabii.
Tamam mı? Balkanlar. Model bu, model. Balkanlar. Kurtuba'da yapmışım, Balkanlar'da yapmışım. Değil mi? Model bu. Sen kıyısından köşesinden geçebilecek durumda değilsin ya. Yani birazcık batıda, Avrupa'da birazcık hafif kriz gelsin, bak ne olacak? Perişan edecekler Müslümanları.
Tabii.
Başladı zaten. Başladı. Bunu görüyoruz. Bizde öyle değil. Yani Kahire'de bakın. Kahire'de perişan durumda Müslümanlar. Yani herhangi bir şekilde o yani İslam'ı terörle özdeşleştirme hikayesi o kadar zamanadan çıktı ki. Yani hafif haber aldıkları zaman Müslümanlar gidiyorlar kiliselerden nöbet tutuyorlar. Şu hallerinde bile. Saldıracaklar kiliselere diye, değil mi? Yani çünkü istihbaratlar
ihvanı atacaklar.
Tabii orada Müslümanlar atacaklar.
Tabii.
Şu hallerinde bile, şu halleriyle bile perişan durumdalar. Yani Mısır işgal edilmiş durumda. Darbe yapmışlar, bilmem ne yapmışlar. Sömürgeciler perişan ediyorlar. Müslümanlar nasıl ona rağmen
masumiyetlerini koruyorlar.
Bu çok önemli bir şey ya bu. Sen bunu tutuyorsun, aşağılık yaratık olarak sunuyorsun. Vahşi yaratık olarak sunuyorsun.
Hocam hakikat dengesi diyorsunuz ya, sabiteler. Tabii. Bakın tabii. Ömer Muhtar, tabii Libya direnişi. Benim çok örnek aldığım bir vakası var. Müsaadenizle arz edeyim.
Safran.
İtalyanlardan bir grup esir alıyorlar. Biraz da tabii bizim mücahitler tekme tokat falan neyse. Hemen müdahale ediyor Hazret. Bir dakika diyor, ne yapıyorsunuz diyor. Ama işte onlar bize böyle yaptı, şöyle yaptı. Diyor ki sizin öğretmeniniz onlar değil, Allah Resulü diyor. Senin öğretmenin değil onlar oğlum diyor.
Ya bak diyor. Bu bak sömürgeciler gelmişler, işgal etmişler. Tecavüz ediyorlar. Seni yok ediyorlar. Ülkeni yok ediyorlar. Her şeyini yok ediyorlar. Ona rağmen adaletten ayrılmıyorsun.
Yani. Ayrılmıyor. Çünkü diyor benim öğretmenim.
Çünkü adaletin kaynağı hakikattir.
Hakikattir.
Hak'tan gelir o.
O da şeriattır. Akaittir ve şeriattır.
Gelir. Hak'tan gelir. Unutmayalım. Hak Teala.
Hocam programımızı sonlandıralım müsaadenizle.
Eyvallah. Yani ben sonuçta şunu söyleyeyim.
Buyurun.
Son olarak. Yani bu virüs meselesi enteresan bir şekilde dünyanın çok daha rahat kontrol edilmesini, yönetilmesini, güdülmesini sağlayabilecek bir süreci işaret ediyor. İkincisi fıtrattan kopuk bir hayat zaten virüslü yaşamak demektir. Virüsle yaşamak demektir. İlişkilerin bozulması demektir. İnsani ilişkilerin yitirilmesi demektir. Dünyanın, dünyada emniyetin ortadan kalktığı, bir şekilde cehenneme çevrildiği, insanın canavarlaştığı bir hayat demektir. Virüslü yaşamak demektir. Fıtrattan kopuk
zaten
hayat.
Zaten bir virüsle enfekte olmuş durumdayız.
Tabii. Virüs zaten her tarafımıza nüfuz etmiş durumda. Tamam mı? Dolayısıyla şu an kendi ülkesinde, kendi şehrinde insanları turistleştiriyorlar. Bu enteresan bir şey. Yabancılaştırıyor. Turist yabancı demek. Yani tabii. Kendi şehrini yabancılaştırıyor. Kendi insanını yabancılaştırıyor. Kendi şehrinden uzaklaştırıyor. Kendi ruhundan uzaklaştırıyor. Kendi insanından uzaklaştırıyor. Bu acayip bir şey bu. Kendinden uzaklaştırıyor.
Zaten insanlar pek bir yapıyor. İlişkileri yok.
Sanal dünyada çok daha iyi yönetecek. Yani evine kapatıyor. Sanal dünyayı hapsediyor. Yani telefonlar var, internet var bilmem ne. Şunlar Google falan filan var. Orada acayip bir şekilde beynini yıkacaklar. Orada acayip Robot bir şekilde edecekler. Ayartacaklar. Pornografi üzerinden yani ayartı. Pornografiden kastettiğim şey
ayartı.
İğrenç bir şey. Tamam mı? Dolayısıyla insanları o şekilde kontrol etmeye çalışıyorlar. İflas etmiştir. Yani bu virüsün gösterdiği en önemli şey Batı uygarlığının ekonomik ilişkilerinin, kültürel ilişkilerinin, siyasi ilişkilerinin, uluslararası ilişkilerinin sadece hükmetmeye dayalı, sömürmeye dayalı, dolayısıyla zulmetmeye dayalı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla fıtratın ölçülerini falan hiçe saydığı için, helal haram ölçülerini bilmediği için, insanı tanımadığını, hayatı tanımadığını, dünyayı, hayatı cehenneme çevirdiğini, insanı da canavarlaştırdığını gösteriyor. Bu kadar. Yani şükredelim ve İslam'ın dünyanın insanla gebe olduğunu buradan anlayalım işte.
Ve dinimizin kıymetini bilelim.
O kadar.
Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, virüsü medeniyet yolculuğu programında nasıl anlatabilirsek öyle anlatmaya gayret ettik. Bir başka medeniyet yolculuğu programında görüşmek üzere. Hepinizi fıtratımızın hakikatten kaynaklanan, fıtratımıza göre Cenab-ı Hakk'ın bizim için razı olduğu din olan İslam üzere yaşayacağımız günlere emanet ediyoruz.
Eyvallah.
Efendim. Fe emanallah.